Define adasına dönüş. John Connell.
Ayrım 4.
Kıyıya aşağı yukarı 15 kulaç kala kaptan yorulmuş gibi görünüyor fakat bunu pek belli etmek istemiyordu. Fakat ben yüzdüğü sırada durgun su boyunca arkasında bıraktığı koyu kırmızı izi görüyordum. Kuma ayak basınca önümüzdeki yeşil kısma kadar yürümekte pek güçlük çekti. Sol bacağından berbat bir kılıç yarası almıştı. Tuzlu su yarayı dibine kadar yıkamıştı fakat kesik derindi. Fazla kan akıyordu. Kumun üzerinde gölcük yapıyordu. Yürümesi için kendisine yardım ettik. İşte böylece bitkin, kederli bir halde toparlayarak hazine adasına çıktık. Güneş gittikçe yükseliyordu. Çok geçmeden sıcak boğucu bir hal aldı. Bununla birlikte koyda daha çok vakit geçiremezdik. Hem acıkmıştık hem de savunmasızlık. Yarasına rağmen kaptan yolculuğun ilk planını burada kurdu. Fakat biz bacağından akmakta olan kanı durdurmak zorundaydık. Gömleklerimizden kopardığımız parçalarla koca bir sargı yaptık. Kaptanın yarasını sardık. Kaptan durumu kısaca anlattı. Hayır, partiyi henüz kaybetmedik. Dağarcığımızda bu Silver Efendi'ye çıkarılacak bazı oyunlar var. Onlar iyi bir kötek atacağız. O haydutlara yaptıklarını pahalıya ödeteceğiz. Biliyorum, sayıları bizden çok fazla. Fakat biz bir sığınak bulduk ve zaman bizim için çalışıyor. Zamandan yararlanacağız. Çünkü babamın bizi buradan kurtarmak için acele edeceğinden emin olabiliriz. Nasıl? Burada mı? Dedi. Buradan. Durumumuz o kadar kötü değil. Biz 40 kişiye karşı 3 kişiyiz. Fakat yüreklerimiz çelik gibi. Kafamız işliyor. Onların hepsi ahmaktır. Hepsi burunların ucundan yönetiliyorlar. Bütün cesurluğuna rağmen başkanları bir hayduttur. Dalavereciliği ve ikiyüzlülüğü öylesine huy edinmiştir ki çok geçmeden suç ortaklarına da ihanet edecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Bize gelince bütün ada bizimdir. Bize sığınacak yer ve yiyecek verecektir. Keçiler bize bol bol süt ve et sağlayacaktır. Zira Jamie burada bir tür yaban keçisi vardır ki avlaması pek zevklidir. Harrison, evet ama tüfeğimiz yok ki diye atıldı. Hem öyle sanıyorum ki tüfeğe çok ihtiyacımız olacak. Yalnız keçiler için değil, daha büyük avlı için. Kaptan memnun bir tavırla, tüfeğimiz olacak Harrison dedi. Yanılmıyorsam onları bulacağız. Çünkü nerede olduklarını çok iyi biliyorum. Bu ıssız adada silah nereden bulacaktık? Belki de kaptan bize cesaret vermek için bunu söylüyordu. Sargı işi bitmişti. Kaptan yeni bir ayakkabı dener gibi bacağını yoklamak için ayağa kalktı. Sargıların ona engel olduğu görülüyordu. Zira sert ve topal topal birkaç adım attıktan sonra kuma oturdu. Bulunduğumuz yerden mercan kayalıklarını bindirmiş olan barbuda rahatça görülüyordu. Sular alçalıyordu. Geminin yüzmesi için korsanların saatlerce beklemeleri gerekiyordu. O sırada güvertede büyük bir sessizlik hüküm sürüyor gibiydi. En ufak bir hareket bile seçilmiyordu. Karaya doğru hiçbir kayık gelmiyordu. Koy bir hamam sıcaklığı içindeydi. Ağır sessizliği yalnız kayalara çarpan dalgaların çığlığı bozuyordu. Güneş ıslak giysilerimizi kurutmuştu. Fakat saatlerden beri hiçbir şey yememiş ve içmemiş olduğumuzdan çok acıkmış ve susamıştım. Kaptan canlılıkla ''İleri delikanlılar'' dedi. ''Uzun bir yol geçeceğiz. Bu pek de ufak iş değil. Üstelik ben sakatım da. Oysa çalılıklardan, ormanlardan, bataklıklardan aşmak gerekiyor. Bize yolu gösterecek bir işaret de yok. Fakat hesaplarım doğru ise, rotamızı doğru tutarsak, terk edilmiş zavallı gemiciler değil, bu adanın beyleri olacağız.'' Öyle cesaret verici bir tonla söylüyordu ki, Harrison'la ben, cehenneme kadar bile olsa onun ardından gitmeye hazırdık. Önümüze düştü. Toparlayarak kumsalı geçip ormana daldı. Ömrümün sonuna kadar kaptanın bu adadaki ilk günümüzde yaptığı garip yürüyüşünü unutamayacağım. Gömleği ve kilotu parça parça, deniz suyuyla sırılsıklam olmuş, bir bacağı dışarı kan sızdıran bir bezle sarılı, kılıcı hep kemerinde asılı bir halde, fakat özellikle Metin kararlı ve ateşli bir tavırla ilerliyordu. Yeşil meşe ve çam ormancıkları arasından bizi limana hakim tepecik üzerindeki eski küçük kaleye götürdü. Oh! İhtiyar Flint yeri pek güzel seçmiş. O kadar sağlam yapılı olan kulübe yıllara meydan okumuştu. Fakat her yana erelti otları ve fundalar sarmıştı. Kaynağın şırıltısı işitince kendimize bıçakla yol açmaya koyulduk. Suyun şırıltısı bize büyük bir güç vermişti. Yıkanmak ve su içmek bizi serinletti. İkinci mola yerine varırken vakit öğleyi geçiyordu. Yol daha uzun sürecek gibiydi. Terk edilmiş kale üzerindeki ağır sessizlikten pek heyecanlanmış bir halde ağır ağır yürüyorduk. Kaptan konuşmaya başladı. Bu genç bir gemiciyken Hispaniola'nın kaptanı Alexander Smollett idi. Kaptan Silver ve çetesiyle hesaplaştık. Hatta bu canilerin en belalarından üçünü bu adada bıraktık. Ben son derece memnundum. Ama Kaptan Smollett pek yumuşak yürekliydi. Onlara bir mağara içinde hatır sayılır miktarda yiyecek, silah, barut, kurşun, ilaç, aletler, ipler ve bir yelken bıraktı. İhtiyar Ben Gunn'ın Flint'e ait bütün hazineyi saklamış olduğu mağaraya. İşte şimdi oraya gidiyoruz. Benim eski gemi arkadaşlarım orada hiçbir şey bırakmamış olsalar bile orası iyi bir kaledir. Silver'a ve iblislerine karşı oradan kendimizi savunabiliriz. Çam ve meşe ile kaplı vadiler boyunca hızla yürüyorduk. Solumuzda ağaçların açıklık yaptığı yerlerden yüksek tepelerle garip şekilde bir yayla görüyorduk. 2 saat süresince geçtiğimiz ülke böyle bir yerdi. Rüzgar ağaçlarda ışırtılar yapıyor ve bize uzaktaki bir pınarın çağıltısı geliyordu. Yosunlu, yumuşak toprak yürümemizi kolaylaştırıyordu. Az sonra tatlı bir iniş bizi bataklık bir bölgeye götürdü. Her yanda söğütler, kamışlar, garip şekillerle her çeşit egzotik ağaçlar yükseliyordu. Biz yaklaşınca sazlar titredi, boğumsuz sis içinde kuru bir çığlıkla bir ördek havalandı. Sonra onu bir ikincisi izledi. Çok geçmeden gökyüzü onların kanat çırpışları ve kızgın sesleriyle doldu. Bataklığın kıyısında dolaştıktan sonra kuzey koyunun mavi sularına inen kum tepeleri sıralı bir kısma vardık. Orada bütün koya hakim deve hörgücü şeklinde çıplak ve engebeli bir tepe yükseliyordu. Kaptan, "Evet yanılmamışım, tam hatırladığım şekliyle karşımızda duruyor," dedi. "Şu esmer lekeyi görüyor musunuz? İşte mağara odur. Defineyi Hispaniola'ya taşırken ben buradan bir hayli inip çıktım. Baban bu işi yapamayacak kadar küçüktü. Altınları yukarıda mağaranın içinde güçlükle torbalara dolduruyordu." Üçümüz de son derece yorulmuştuk. Kumsaldan başlayan tatlı bir yokuş mağaranın ağzına vuruyordu. Önündeki dar kornişte bir yılan tozlu esmer halkalarını açıyordu. Sonra dilini çıkararak kayalıklar arasında kayboldu. Kaptan mağaranın giriş yeri önünde durdu. Bizim ilerlememize engel olmak için kolunu uzattı. "Bu ada uğursuzdur. Her yerde ihanet ve cinayet vardır." Ayaklarının dibinde giriş yeri boyunca 2 iskelet yatıyordu. Etleri tüm kaybolmuş, sadece kemikler kalmıştı. Üzerlerinde giymiş oldukları giysilerin izi dahi kalmamıştı. Boş göz çukurlarının dibinde çakıllar parıldıyordu. Gördüğüm manzaranın korkunçluğu karşısında ürperdim. Kaptan derin bir sesle iç geçirdi. Sonra üzgün bir sesle, "İşte bunlar eskiden benim gemi arkadaşlarımdı," dedi. "Zavallı denizciler, aldatılmış delikanlılar, hayatları ne acıklı bir şekilde sona ermiş. İşte hiç şüphesiz ki yıllardır burada uyuyorlardı. Son uykularını bozmama sebep yoktur sanıyorum. Av peşinde." Fred Harrison sızlanmakta olan ayaklarını ovuşturarak otururken kaptan yalnız başına mağaraya girdi. Yıllar önce ölmüş olan korsanların kemikleri üstünde uçup duran kırmızılı sarılı kelebeği seyrediyordum. Bu adamlar acaba nasıl ölmüşlerdi? Belki açlıktan, belki de hastalıktan. O sırada kendi ümitlerimizi, kendi korkularımızı hatırladım. Tuhaf şey, kendimin keyfim yerindeydi denilebilir. Kaptan bizi çağırdı. Çağrıya uyup içeri girdik. Mağaranın içinde pek büyük bir sessizlik hüküm sürüyordu. Nemli hava küf kokuyordu. Yavaş yavaş gözlerim karanlığa alışınca mağaranın içindekileri görebildim. Kaptan, "Söylediğim gibi çıktı," dedi. "Bir süre için kendimizi iyi durumda sayabiliriz. Silahlarımız da var. Harrison, seni karargah komutanı tayin ettim. Hemen malzemenin listesini çıkar. İşe yarayacakları bir tarafa ayır." Harrison şaşkın bir tavırla mağaranın içini inceden inceden gözden geçirerek uzun yıllardan beri orada yığılmış olan silahları saydı. Dişlerin arasından mırıldandığını işitiyordum. Memnunluk mu yoksa nefret mi duyuyordu? Bunu kestiremedim. Kaptan giriş yerinde bir kayaya sırtını dayamıştı. Biraz sonra bana gülerek dedi ki, "Blundell hocaya dönünce ona buradan güzel bir hikaye anlatırsın. Sana bir keçiyi yüzmeyi ve derisini tuzlamayı okulda öğrettiler mi?" "Hayır bayım, fakat Tornvenan'da tavşanların tüylerini yolardım." Kaptan memnun bir tavırla başını kaldırdı ve ıslık çalmaya koyuldu. Sayım işini bitiren Harrison ciddi bir sesle raporunu verdi. "Gemi yiyecekleri sona ermiş bayım. Buradaki malzemenin bazıları çok eskimiş ve paslanmış. Orada vahşilerin kullandıkları gibi altı düz, bir tür kayık yıpranmış bir ip tomarı ile çürümüş bir yelken, garip bir koku çıkaran karnı yarılmış bir çift varil, bütün Antil adalarının pasını üzerlerine toplamış gibi 3 tüfek var. Fakat pek kötüye benzemeyen 2 torba kurşun bulunuyor ki onlar da paslanmışlar. Kurutulması gereken 3 külahta barut var." Kaptan toparlayarak mağaraya girdi. "Küçük bir kayık," diye mırıldandı. "İhtiyar Ben Gunn'ın yapmış olduğu bir pirog örneği. Şüphesiz ki onu yapıp aralarında kavgaya başlayarak birbirlerini öldürmeden önce buraya getirdiler. Şimdi John Silver'ın unuttuğu 3 silah ve yenmeyi başaramadığı 3 sağlam yürek var. Oysa dostlarım..." Sözlerini bitirmedi. Dudaklarından hafif bir inilti çıktı. Vücudu birdenbire sarsıldı. Bacakları büküldü. Yere yıkılırken derin bir inilti çıkardı ve hareketsiz uzandı. Hepsi bu oldu. Onu bu halde görünce ilkin korkuya kapıldık. Yarası belki de kangren olmuştu. Ateşi şiddetli ve ürkütücü görünüyordu. Fakat bu ateş onu alaşağı edememişti. Düştüğü zaman kuvveti kesilmiş, korkulacak kadar zayıflamış bir haldeydi. Ama kısa bir süre sonra kendine gelerek yeniden tasarlarla, fikirlerle dolu olarak canlandı. O gene bizim başımızdı. Hastalığı süresince Harrison'a ben her gün sırayla adayı saatlerce dolaşıyorduk. Nöbetçi casus, avcı oluyorduk. Hangi köklerin, hangi yaprakların, hangi meyvelerin yenilebilir olduklarını, en büyük sessizlik içinde bir keçi beklemeyi ve onu apansızın bir bıçak vuruşuyla yere yıkmayı öğrendim. Hatta ihtiyatsız bir dişi keçiyle kementle yakaladım. Süt verdiği için tepenin önünde bir kazığa bağladık. Sütü bizim kuvvetsiz besinimiz için değerli bir tamamlayıcı oldu. Fakat acıklı menemelerinin bizim varlığımızı düşmanlarımıza belli etmesinden korkuyorduk. Kirli ve yırtık olan gömleğin ve pantolonun çok geçmeden parça parça oldu. Ayakkabılarım lime lime dağıldı. Saçlarım uzamış, iyice sertleşmiş ve renk değiştirmişti. Derim güneşte yanmış, rüzgardan esmerleşmişti. Fakat gene de mutluydum. Her saat, diyebilirim ki her dakika elimden geldiği kadar beceri, zeka, cesaret göstermem gerekiyordu. Sırf ölmemek için böyle davranmak zorundaydım. O yalnız başıma yaptığım aralıksız gezintiler sırasında, mağaramızın önündeki uzun nöbetler süresince bir türlü gözlem konuları, bin türlü hayranlık sebepleri, hep yeni olan bin bir ilgi kaynağı buluyordum. Kaptanın tarifleri üzerine hafif fakat sağlam, iyi bir yay yaptım. Okları da yontup onlara tüy bile taktım. Bıçağımdan başka benim biricik silahım bunlar oldu. O zaman adayı enine boyuna dolaştım. Her yanı tanıdım. Artık bütün adayı cebimin içi gibi biliyordum. Dürbün tepesine dikiliyor, kayalıkları, otlukları ve geniş çam ormanlarından geçen ayak izlerinden oluşmuş dar yolları seyrediyordum. Adada durup alıştığım sesleri birbirinden ayırt etmeyi de öğrendim. Yuvalarını tepelerin doruklarına kuran kartalların keskin çığlıklarını, hareketsiz yapraklar arasında uzun kuyruklu güvercinlerin gevrek gevrek çağrışmalarını, kalın tüylü kuyrukları olan küçük garip hayvanların sert kaklamalarını, rüzgarın ağaç dalları arasında hışırtısını ve özellikle dalgaların bütün bu sesleri bastıran çığlıklarını dinliyordum. Günde iki kere güney koyuna hakim burun üzerindeki çok geniş alanı görme olanağı sağlayan bir gözetleme yerine varıyordum. Orada inindeki bir tavşan gibi gerekirse saatlerce yüzlü koyun görünmez bir şekilde yatarak hep su altı kayalığına takılı duran Barbuda'nın çevresinde korsanların gidiş gelişlerini gözlüyordum. Bir şey merakımı uyandırıyordu. Silver bile tayfaları gemiyi kurtarmak için hiçbir hareket yapar gibi görünmüyorlardı. Suların alçalması ve yükselmesi birbirini kovalıyor, günler akıp gidiyor, gemi hala olduğu yerde kımıldamadan duruyordu. Sular alçalınca hemen hemen omurgası meydana çıkıyor, sular yükselince kıyıdan esen rüzgarla neredeyse kırılıp dağılacak gibi görünüyordu. Fakat kötü kullanılmış da olsa kerestesi, yapısı sağlamdı. Bir kasırga çıkmadıkça her şeye dayanabilirdi. Ne olursa olsun Silver böyle bir olasılıktan pek az kaygılanır gibi görünüyordu. Adaya çıkmaya hazırlandıkları apacıktı. Barbuda'nın her iki sandığın hep harekete hazır bir şekilde duruyordu. Sonunda beklediğimiz an geldi. Haydutlardan bir grup karaya çıktı. Düzenli bir gidiş geliş başladı. Küçük kaleye kadar bir yol açıldı. Günde 10 ya da 12 sefer yaparak malzeme, ipler, araçlar ve yiyecek taşıyorlardı. Bütün bunlar öylesine disiplinsiz, öylesine kavgalı bir şekilde yapılıyordu ki korsanlar vakitlerini ve kuvvetlerini boşuna harcıyorlar, bu yüzden de vakit kaybediyorlardı. Gittikçe cesaretim artıyordu. Az sonra iğrenç haydutun ve suç ortaklarının yakınında bulunmaya da çalıştım. Saklandığım yerden onları izliyor, huylarını, neşelerini, kayıtsızlıklarını, tartışmalarını öğreniyordum. Bu arada Silver'a karşı bir hayranlık duymaktan da kendimi alamıyordum. Bu pek uzun ve sonuçsuz çalışma sırasında onu gözetlerken hep sakin ve herkese karşı yumuşak davranırken buluyordum. Zaman zaman öbürlerini saran cesaretsizlik nöbetlerine, kudurma krizlerine uğradığını rastlamıyordum. Bunu Kaptan Gray'e anlattığım zaman benim görüşlerime o da katıldı. Silver dedi. Hep o nazikliğiyle övünen haydutlardandır. Bununla birlikte en berbat cinsten bir eşkıyadır. Onu uzaktan gözetle. Zira bir yakalarsa korkarım ki eski arkadaşınız üzerinde verdiği demeçlerin bir değeri kalmaz. Silver küçük kayada ileri üstünü kurmuştu. Çevresinden hep bir düzine korsanın yaygarası geliyordu. Gündüzün gözetleme yerine varmak ve orada uzun süre kalmak cesaret isteyen bir iş oluyordu. Kaptan artık buradan oraya dönmememi rica etti. Silver'ın ikinci durak yerinin hangisi olacağını bildiğimi sanıyorum. Burası henüz Bengan'ın mağarası olmayacaktır. Bu şerefe nail olmak için biraz sabretmesi gerekiyor, dedi. Harrison öfkeyle burnundan soluyarak, şeref mi dediniz diye sordu. Ayrıcalık, zevk, lütuf deyiniz isterseniz. Fakat büyük bir kişi, zengin bir centilmen, terk edilmiş 3 zavallı denizciyi ziyaret lütfunda bulunursa, dedim hakkı için şerefine uyar bir tarzda karşılanmalıdır. O halde bataryaları parlatmak ve hoş gelin için salva ateşi hazırlamak gerekir. Bunun en basit nezaket usulüdür çocuklarım. O günden sonra kaptanla Harrison pek güç, pek mide bulandırıcı bir işe giriştiler. Benim öldürmüş olduğum birçok keçinin yağlarını eritmeye koyuldular. Kaptan bunun tüfeklerimizin pasta horozlarını temizlemek ve esnekleştirmek için olduğunu açıkladı. O andan sonra mağara pis kokulu bir dumanla doldu. Artık bütün yediklerimiz hep keçi yağı kokuyordu. Grubun en iyi koşucusu ve en usta avcısı olduğundan bu angaryada ayrı tutulmuştum.
Ayrım sonu.